أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler siyer dersinden bugün sizlere hüzün yılı ve Taif seferini inşallah bahsedeceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hicri 10. seneye geldiği zaman, hicretten önce tabi peygamberliğinin 10. senesinde kendisine destekçi olan özellikle Ebu Talib amcası vardı. Kendisi müşrikti fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok büyük desteği olmuştu. Resulullah Efendimiz'i koruyordu. Özellikle onun sözü geçerli olan, toplumda sayılan, sevilen bir şahsiyetti Ebu Talib. Ve onun varlığı sebebiyle müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok eziyet edemiyorlardı. Ama zayıf buldukları kimselere işkence yapıyorlardı. Mesela Bilal-i Habeşi gibi kimsesi olmayan bir köle işkence yapa yapa neredeyse öldürecek duruma gelmişlerdi. Ammar radıyallahu anhu işkence altında en son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haşa küfretmişti. Dayanamadığından dolayı. Babası Yasir'i şehit etmişlerdi. Annesi Sümeyye'yi şehit etmişlerdi. Hubeyb radıyallahu anh'ı ateşin üzerinde yatırmışlardı. Yani kimsesi olmayan, özellikle köle olursa ve hatta aşireti, kabilesi, gücü yoksa Mekke'de çok kötü işkencelere maruz kalıyordu Müslüman. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da saldırılar, eziyetler vardı. Fakat aşireti olması sebebiyle özellikle de Ebu Talib'in varlığı ne yapıyordu? Onları kısmen frenliyordu, engelliyordu. Şirk dini üzereydi Ebu Talib. Müslüman olmamıştı ama yeğeni olması sebebiyle destekliyordu, koruyordu. Ve onun sebebiyle de çok eziyetler de görmüştü Ebu Talib. O da mesela ambargoya maruz kalmıştı. 3 sene boyunca Müslümanlar yiyecek, içecek doğru düz bir şey bulamıyorlardı. Çünkü onlarla alışveriş yapılmıyor, kız alınmıyor, verilmiyor. Bütün alakalar durdurulmuştu Mekke'de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor yiyecek bir şey bulamıyorduk ancak Bilal'in diyor koltuğun altına sığdıracağı bir şey gizli olarak bizlere gelirse onu yerdik diyor günler geçtikten sonra. O sebeple sahabe-i kiram ağaç yaprakları yemeye başlamışlar. Hatta sahabenin bir tanesi bir deri parçası buluyor, açlıktan kırılacaklar. O deri parçasını eve götürüyor, hanımı yıkıyor, onu pişiriyor, onun suyunu kendisi ve hanımı çocukları içiyorlar. Biraz hani güçlenelim yoksa kırılacağız tamamıyla. Düşünün öyle haller geçirmişlerdi. Ebu Talib de tabii çok eziyet görmüştü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a desteğinden dolayı. Fakat şirk üzerine yaşıyordu. Maalesef İslam ona nasip olmadı. Ve en son hastalanınca ölüm yatağına düşünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son yani belki son umutla belki yine Müslüman olur diye yine onun yanına gitti, tebliğe gitti. Ve amcacığım dedi. Çok iyiliği vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı severdi. Çok iyiliği vardı. Amcacığım dedi. La ilahe illallah de. Bu sözü söyle ki kurtuluşa er dedi. Ve bu sözü söylersen kıyamet gününde ben sana şahitlikte bulunacağım. Fakat yanında şirkin iki büyük adamı vardı. İleri gelenleri. Abdullah bin Ebi Umeyye ile Ebu Cehil. Ona dediler sakın sakın ya Ebu Talib. Sakın sakın atanın dinini mi bırakacaksın? Bu kadar yıldan sonra, bu kadar ömürden sonra atalarından miras aldın, o dini mi bırakacaksın? Deyince maalesef Ebu Talib gurur yaptı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmedi. Müslüman olmadı ve o hal üzere öldü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü ve Allahu Teala ayet indirdi. İnneke la tehdi men ahbabte velakinallaha yehdi men yeşe. Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Allahu Teala dilediğini hidayete erdirir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamber, onun gibi büyük bir davetçi bile amcasının imanına ne yapmadı? İman etmesine şey yapamadı. Yani elinde değildi. İman ettiremedi. Çünkü bu gibi şeyler Allah'ın elindedir. Tamamıyla Allah'ın elindedir. فَاِنَّهُ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sürekli hutbede işittiğiniz bir söz, bir hadis. Aynı zamanda ayet. Allah-u Teala'nın hidayet ettiğine hiç kimse saptıramaz. Hidayet ettiğini hiç kimse saptıramaz. Hak üzere olan bir kimse Allah hidayet vermişse dünyanın küfrü toplansalar onu yoldan çıkarmak için yoldan çıkaramazlar. İstediklerini yapsınlar, o yine İslam üzere sebat gösterecektir. Tıpkı Bilal-i Habeşi gibi. Ama Allah-u Teala'nın da saptırdığı bir kimse varsa, bütün dünya toplansa hidayet vermek için ona hidayet veremezler. Tamamıyla Allah'ın elindedir ve bu dinde torpil denen bir şey yok. Eğer ki torpil olmuş olsaydı Ebu Talip Müslüman olurdu. Hazreti İbrahim'in babası Müslüman olurdu. Hazreti Nuh'un oğlu Müslüman olurdu. Karısı Müslüman olurdu. Hazreti Lut'un karısı Müslüman olurdu. Ama bu din torpil dini değildir. Kim hidayete layıksa Allah-u Teala hidayet verir. Kim layık değilse de Allah-u Teala onu saptırır. Fakat Ebu Talib maalesef hidayete layık değilmiş demek ki ve iman etmedi. İşin acayip tarafı, İslam'a karşı savaşmış olan, mücadele etmiş olan Ebu Sufyan Mekke fethinde Müslüman oldu. Uzun yıllar, belki 20 sene İslam'a karşı savaştı, mücadele etti, Müslüman olmadı. Mekke fethinde ona İslam nasip oldu. Ve hatta Abdullah bin Ebi Umeyye, Ebu Talib'e sakın sakın atanın dininden dönme diyen o şahsiyet var ya, müşriklerin ileri geleni, daha sonra kendisi Müslüman oldu. İşin acayip tarafı, yani hidayet tamamıyla Allah'ın elinde. Kimin daha sonra hidayet bulacağı, Müslüman olacağı bilinmez, Allah-u Teala bilir. Ebu Talib tabi vefat ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için çok üzüldü. Hem birincisi şirk üzerine ölmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı üzdü. Ebedi cehennemlik oldu. İkincisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a destekçi oluyordu. Onun o desteğiyle İslam'ı çok daha rahat bir şekilde tebliğ ediyor, anlatıyordu. Ama o vefat ettikten sonra belli ki artık Mekke'nin baskıları çok daha fazla artacaktı. Zaten çok şiddetli bir baskı vardı. Adeta bir cehenneme dönüşmüştü Mekke. Onun vefatıyla da artık baskılar çok daha yüksek olacaktı. İkinci bir hadise, yine aynı senede Allah'ın takdiri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok destekçi olmuş. Onun değerli eşi Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha, o kadınların efendisi olan, Allah'ın rızasına ulaşmış olan Hatice validemiz de vefat etti. Hatice validemiz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a manen ve özellikle de, yani bir nevi dışarıdan Ebu Talib amcası ve içeriden de Hatice validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok ciddi destek veriyorlardı. Hazreti Hatice bütün parasıyla, malıyla, imkanlarıyla ve manevi olarak Aleyhisselatü Vesselam'a çok destekçi olmuştu. Çok büyük destek alıyordu, moral buluyordu. Allah'ın dinini tebliğ ediyor ve gelen çilelere katlanıyordu. Allah'ın takdiri o senede, aynı senede de Hazreti Hatice de vefat edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için o sene hüzün yılı oldu. Amul hüzün denir sirede. Hüzün yılı, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok üzüldüğü sene demektir. Onun da vefatıyla tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı artık çok daha fazla zor günler bekliyordu. Ve sıkıntılarına ayrıyeten sıkıntılar katılmış oluyordu. Bu aralar onların vefatından sonra Aleyhisselatü Vesselam düşündü ve Taif'e gitmeye karar verdi. Taif'e gidip İslam'ı anlatacağım diye niyetlendi. Taif'e 2 günlük bir mesafede, Mekke'ye 2 günlük mesafesi olan, yeşilliği, bağları olan, havası güzel olan bir memleket. Hatta Mekkeli müşriklerin bazıları yazları Taif'e giderlermiş. Bir nevi tatil yapmak için. Ve bazılarının oralarda arazileri vardı. Alakaları tabii çok yüksekti. Ticari anlaşmaları da vardı. Araları çok iyiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belki orada da İslam'ın sadası yükselir, İslam oralarda da yayılır ümidiyle Taife'ye de bir tur atacağım ve Allah'ın dinini orada tebliğ edeceğim. Tıpkı Hazreti Nuh gibi, nasıl ki yeryüzünde Allah'ın dinini her tarafta yaymaya çalışıyorsa işkencelere rağmen, yani eziyetlere rağmen, Hazreti Nuh da çok çekmişti. Eziyet görmüştü davet uğrunda. Aleyhisselatü Vesselam da peygamberlerin izinden giderek o da onlar gibi bütün her tarafa daveti ulaştırmaya çalışıyordu. Ve dikkat çekmesin diye tabii Mekke'nin dışına çıkması onun için tehlikeliydi. Çünkü İslam davetinin Mekke'nin dışına çıkmasını kesinlikle kabul etmiyordu müşrikler. Çünkü kendileri için tehlike görüyorlardı. Eğer ki İslam başka bölgelerde yayılırsa ve güçlenirlerse o zaman bizim yaşayacağımız bir yer kalmayacaktır. Ve o zaman bizim memleket de düşer diye o korkuyla Aleyhisselatü Vesselam'a çok baskı yapıyorlardı. Dikkat çekmeden, hiç bineğine de bilmeden sadece yalın ayak evlatlığı olan Zeyd bin Harise'yi kendisi kölesiydi, sonra onu azat etmişti. Onu aldığı yanına aleyhissalatü vesselam, eskiden tabi evlat olarak edinmişti, daha sonra evlatlık kaldırıldı. Onu da yanına alarak dikkat çekmemesi için bineye de binmeden yürüyerek Taif'e ne yaptı? Taif'e gitti. Taif'e ulaştıktan sonra tabi bazı o zaman oranın müşrik kabileleri vardı. O müşrik kabilelerin ileri gelenleriyle görüşmek istedi. İlk önce onlara İslam'ı anlatmak istedi. Eğer ki İslam'a onlar girerlerse, kabul ederlerse zaten kabileler çok daha rahat bir şekilde İslam'a girerler. Çünkü kabile reislerinin çok büyük etkisi vardı halkları üzerinde. Ve kabile reislerini topladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara Allah'ın dinini anlattı. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Allah-u Teala mesajını onlara da ulaştırdı. Fakat kendileri çok kötü bir şekilde ona karşılık verdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümidi vardı. Belki umulur ki bunlardan İslam'a girenler olur. Müslümanlara bir destek olur. Fakat bütün ümidini orada yitirdi ve bırakın İslam'a girmeyi, bilakis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretler etmeye, ona küfretmeye, onun hakkında çok kötü sözler söylemeye başladılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hiçbir şey olmamış gibi bari bana bir iyilikte bulunun. Benim buraya geldiğimi, sizi İslam'a davet ettiğimi bari bunu anlatmayın dedi. Bunu söylemeyin dedi. Hani bir iyilik yapmalarını istediyse de bunu bile kabul etmediler ve Mekkeli müşriklere hemen haber gönderdiler. Sizin işte dinden çıkmış olan, sapıtmış olan adamınız haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buralara gelip işte İslam'ı anlatmaya çalışıyor diye haber gönderdiler Mekke'ye. Ve bununla da kalmadılar. Sefih olan, ahmak olan, cahil olan ve özellikle de köleleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kışkırttılar. Ve oranın tabi ahalisi, cahil olanları, köleleri toplandılar, çoluk çocuk ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıp taşlamaya başladılar. Harise radıyallahu anhu ile beraber Taif'ten kaçmaya başladılar. Çünkü her taraftan yağmur gibi, sağanak yağmur gibi taşlar yağmaya başladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi bu taşlardan epey yaralandı. Zeyd bin Harise bir nevi kendisini kalkan yapmaya çalıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde. Ve o da kan revan içerisinde kaldı ve oradan kaçaraktan en son kendilerini bir bostana ancak atabildiler. Utbe ve Şeybe adında iki kardeşin bir bostanına kendilerini attılar? Oraya attılar. Ve tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o halini görünce onun için üzüldüler. Ve Addas denen bir köleleri vardı. Hristiyan asıllıydı. Addas'a dediler ki yazık bu adama götür biraz üzüm ver dediler. Biraz yesin, biraz kendine gelsin. Ona acıdılar, baktılar ki kan içerisinde kalmış. Addas, köle olan Addas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir tabak üzümle gidiyor. Yanına ulaşınca bu üzümü efendim gönderdi diyor. Biraz yiyin diyor, kendinize gelirsiniz deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam besmele çekerek elini üzüme uzatıyor. Tabi Addas şaşırıyor ve diyor ki sen bu güzel sözü diyor nereden öğrendin diyor. Buradaki ahali böyle bir söz söylemezler bu güzel sözü Bismillah deyince. Sen neredensin diyor. Niçin yani sen hani garipsedin deyince ben Ninova'danım diyor Irak'tan. Irak Ninova. Oralıyım diyor ve ben Hristiyanım diyor. Ben müşrik değilim diyor. Senin bu cümlen bu sözün benim çok hoşuma gitti diyor. He diyor sen kardeşim Yunus Aleyhisselam'ın, Yunus bin Metta'nın memleketindensin diyor. O da diyor ki Yunus bin Metta'yı nereden tanıyorsun diyor. O çünkü bir peygamberdi diyor. Ben de peygamberim. O benim kardeşimdir diyor. Böyle deyince Addas tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eline ayağına sarılıyor, öpmeye başlıyor. Başını öpüyor. Aleyhisselatü Vesselam'a sarılıyor, ağlamaya başlıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı anlatınca orada ne yapıyor? İslam'a giriyor. Ve tabi onun o halini gördükleri zaman sahipleri ne yaptın, niçin ona o adama sarıldın, öpmeye başladın deyince vallahi bu çok mübarek bir adamdır deyince ona kızıyorlar, öfkeleniyorlar. Sakın dinini bırakmayasın. Senin dinin onun dininden daha hayırlıdır. Bu kafayı yemiş olan bir adamdır şeklinde haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyorlar. Tabi Addas'ın İslam'a girmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için büyük bir moraldır. Tabi bu taşlama meselesi olduktan ve kendisini bostana attıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam kan revan içerisinde olunca rivayetlerde ayakkabısı kanla Dolunca tabi çok zor bir durum. Hem Mekke çok işkence yapıyor, eziyet ediyor. Mekke'ye artık girecek bir hali kalmamıştır. Öbür taraftan belki Taif'ten bir destek gelir. Taif'in halkı da yani ona çok kötü bir muamelede bulununca, hakaret edip, küfredip, taşlayınca, yaralayınca Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdı ve duada bulundu. Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti. Ey Allah'ım dedi, kuvvetimin zayıflığını sana şikayet ediyorum. Ve kıllete hileti. Ve benim çaresizliğimi, zayıflığımı, acizliğimi ben sana şikayet ediyorum. Ve hevani alennas. Ve insanların nazarındaki benim çaresizliğim, benim bana değer vermeyişlerini diyor, ben sana şikayet ediyorum. Ya erhamerrahimin, ey rahmet edenlerin en merhametli olanı. Yani en merhametli olan sensin ey Allah'ım. Ente rabbul mustadafin. Sen bütün zayıfların, bütün mazlumların, mustazafların Rabbisin. Sahibisin, terbiye edenisin. Ve ente rabbi ve aynı zamanda benim de Rabbimsin. Beni terbiye eden, beni yaratan, bütün işlerimi elinde tutan, idare eden sensin. İle men tekiluni. Ey Allah'ım beni kime bırakacaksın? İle ba'idin yetecehemuni. Bana kötü davranacak olan bir yabancıya mı beni bırakacaksın? Bana kötü muamelede bulunacak olan. Em ile aduvin mellektehu emri. Ya da bana işte kin besleyen, benim davetimi kabul etmeyen, bana sürekli komplolar kuran kimselere mi benim bu halimi bıraktın? İnnem yekun bike aleyye gadabun fela ubali. Ama Allah'ım eğer ki sen bana kızgın değilsen, bana kızmıyorsan başıma gelecek olanlara da hiç umursamam. Bunlara kafayı takmam diyor. Velakin afiyetuke hiye evsa'u li. Ama senin esirgemen, senin rahmet etmen benim için çok daha geniştir. İnsanların yani bu yaptıkları umurumda değil. Yeter ki sen merhamet et. Yeter ki sen razı ol. Euzu bi nuri vecike allazi eşrakat lehu zulumatu ve saluha aleyhi emru dunya vel ahira min en tunzile bi gadabak ev yehille aleyye sakatuk. Allah'ım senin bütün yerleri ve gökleri aydınlatan yüzünün nuruna ve bütün dünyanın ve ahiretin işlerini düzene koyan o yüce zatından istiyorum ki gazabını üzerime indirme. Bana öfkelenme, bana azap etme. Sana sığınıyorum senin gazabından. Sana sığınıyorum senin azabından. Lekel udbe hatta tarda. Allah'ım ben bütün günahlarımı itiraf ediyorum. Sadece sen benden razı ol. Bütün kusurlarımı, bütün günahlarımı, her şeylerimi itiraf ediyorum. Affetmek senin elindedir. Ben senden af istiyorum. Ve la havle ve la kuvvete illa bike. Bütün güç ve kuvvet sadece senin elindedir. Hallerin değişmesi, durumların değişmesi sadece senin elindedir. Yani bu daralma anından rahatlığa çıkaran, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, eziyetlerden rahat bir hayata çıkaracak olan, her zaman, her anda kuluna yardımcı olan, koruyan, muhafaza eden sensin. Bütün güç ve kuvvet sadece senin elindedir. Bu kafirlerin elinde değildir. Bu kafirler çok acizdirler ama sen aciz değilsin o manada. Senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye kadir olansın. Bütün kainatın hakimiyeti senin elindedir. Dolayısıyla bütün güç ve kuvvet senin elindedir. Ben sana yöneldim, sana sığındım. Senin yardımını ve senin hoşnutluğunu istiyorum Allah'ım diye. Orada o meşhur olan, muazzam olan duasını ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Ve orada biraz dinlendikten sonra, kendine biraz geldikten sonra, yaraları biraz hafifledikten sonra yola koyuluyor. Ve hurmalık olan bir yere gelince Cibril Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Tabi şu şekilde oluyor, cereyan ediyor. Hazreti Ayşe soruyor bir hadiste, bir rivayette. Ya Resulullah diyor, Uhud Savaşı gibi, onun gibi başına gelen bir sıkıntı oldu mu diyor hayatında? Onun kadar daraldın mı başka bir yerde? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Ayşe diyor, ben diyor o Taif'te benim başıma o gelen hani taşlamadan, o kötü muameleden sonra onun kadar hiçbir yerde daralmamıştım diyor. O esnada, o dargınlık yani o daralma esnasında, tabi Mekke'ye girecek bir durumu yok. Taif onu kovdu, gidecek bir yeri yok. Çok kötü bir durumda. Kendisi çok zayıf, ashabı çok zayıf. Her taraftan kuşatmışlar Müslümanları, eziyet ediyorlar. Çok daraldığım bir esnada Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Ve dedi ki ya Resulallah, Allahu Teala sana dağların meleğini gönderdi. Senin emrindedir, sen ne istiyorsan onu emret. Ve dağların meleği geldi ve dedi ki Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun. Allahu Teala beni görevlendirmiştir. Senin sözlerine bakacağım. Sen neyi emrediyorsan ben onu yapacağım. Sadece emret. İstiyorsan bu Taif'i kuşatmış olan iki dağ başlarına geçireyim. Hiç kimseyi bırakmayayım. Sana yapmış oldukları bu işkenceden, bu eziyetten, bu kötü muameleden dolayı. Senin emrine amadeyim, emret deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bedduada bulunmuyor. Ve hayır diyor. Ben umarım ki diyor Allahu Teala onlardan Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacak, Allah'ı birleyecek, ibadet edecek nesilleri çıkarır. O yüzden onlara azap inmesini ben istemiyorum diyor ve melekler geri dönüyorlar. Hazreti Ayşe bu rivayeti aktarıyor. Yani evet, Uhud Savaşı'nda çok daralmıştım. O zaman da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölümle yüz yüze kalmıştı. Okçuların yapmış olduğu hatalar sebebiyle her bir taraftan müşrikler musallat oldular. Aleyhisselatü Vesselam orada da çok yaralanmıştı. Mübarek iki dişi kırılmıştı. Yüzü yarılmıştı. Kafası kanıyordu. Dizleri yaralanmıştı. Çok kötü bir durumdaydı Aleyhisselatü Vesselam. Bir orada bir de Taif'te başına gelen o bu iki olayda çok daralmıştı. Ama her seferinde de dikkat edilirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kavmine bedduada bulunmamıştı. Uhud Savaşı'nda da Allahümme gfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavmimi affet. Yani dünyada affet, onlara azap indirme. Yoksa ahirette affetme. Affet yani değil. Çünkü müşrik olan bir kimse affedilmeyecektir. Dünyada affet, onları cezalandırma, onları helak etme. Onlar bilmiyorlar, onlar çok cahil insanlardır diyor. Ve peygamberlerin yüzünü kana bulamış olan bir kavim nasıl iflah olur? Diyordu Hazreti Ömer, ya Resulullah bunlara bedduada bulunsan. Allah-u Teala onları helak etsin, senin yüzünü kana buladılar, o mübarek yüzünü kana buladılar dedikleri zaman ben umarım ki bunların neslinden Allah'a ibadet edecek insanlar çıkar diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedduada bulunmamıştı. Te gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar hani şefkatli, merhametli, insanlara karşı çok büyük bir merhamet olduğu da burada ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Gerçekten insanların hidayet bulması, İslam'a gelmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için en büyük hedefti. Başına ne gibi işkenceler, eziyetler de gelmişse hiçbirisini umursamamıştır. Sadece Allah'ın dini yüce olsun diye. Tabi aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyul Melhamedir. Yani savaşların kızıştığı savaş peygamberidir. Yani azılı olan kafirlere karşı savaşması da aslında yine de nedir? Rahmettir. Diğer insanlara. Yani İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak, insanlara rububiyet taslayan, tağutlara karşı savaşmak, onların dünyadan yani kaldırılmaları, şerlerinin def edilmesi, dünyanın onlardan temizlenmesi, İslam davetinin önünün açılması da nedir? Yine rahmettir. Yine İslam'ın öbür mazlumlara, öbür müstazaflara, zayıflara gitmesi için tağutlara karşı yapmış olduğu savaş da neydi? Rahmet. Yani her hali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali neydi? Rahmetti. Evet, Taif'te de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek kanı akmıştı. Uhud Savaşı'nda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah yolunda kanı akmıştı ama hiçbir zaman bu kanların akması, başına gelen eziyetler Allah'ın dininden alıkoymamıştır. Allah'ın dinini tebliğ etmekten, Allah'ın dini için yaşamaktan zerre kadar onu Aleyhisselatü Vesselam'ı engellememişti. Ve sonunda onu diyordu, Allah'ım eğer sen bana kızmayacaksan, bana öfkeli değilsen, ben hiçbir şeyi umursamam. Ne kadar güzel, ne kadar büyük bir sözdür. Yani bir mümin başına ne geliyorsa gelsin, dini uğrunda başına ne geliyorsa gelsin, Allah'a ellerini açıp duada bulunmalı. Ve Allah'ım eğer ki sen kızgın değilsen, bana öfkeli değilsen, sen benim başıma gelen neyse ben hiçbirini umursamam demelidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi. Evet, ve Mekke'ye girmek istiyordu. Tabii Mekkeliler kendi aralarında konuştular. Dediler ki kesinlikle bu adamı almayacağız. Demek ki gidip İslam'ı başka yerlerde de anlatıyor. Bunun hesabını verecek ve kesinlikle biz buraya artık onu almayacağız, sokmayacağız diye ne yaptılar? Anlaştılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı müşrik ileri gelenlerine haber gönderdi. Ben sizin korumanız altına girmek istiyorum. Eskiden böyle bir şey vardı Araplarda. Yani birinin koruması altına, girmek istedi mi, yani ona iltica ettiği zaman kabul edermiş ve ettiği zaman da kabul ettiği zaman bütün sülalesiyle onu korurdu. Böyle bir şey vardı Araplarda. Biri birine sığındığı zaman ve onu sığınma altına almışsa, artık kendisi öldürülse, parçalansa da o kimseyi bırakmazdı. Yani böyle güzel bir hasleti vardı. Aynen Afganlarda olduğu gibi. Peştularda böyle bir haslet var. Özellikle misafirlere karşı o sebeple orada cihat, uzun yıllar mücahitlere ensarlık yaptılar. Evleri kayboldu, çoluk çocuklarını kaybettiler. Savaş sebebiyle başlarına tonlarca bombaları yağdırdılar. Zamanda Şeyh Usame ve o zamanın mücahitlerini korurken bütün devletlerini feda ettiler. Bütün evlerini, her şeylerini feda ettiler. Sadece Müslümanlara bir eziyet gelmesin diye. Araplarda da bu haslet vardı. Fakat birçok kabile reisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şey yapmadılar. Kabul etmediler. Onu sığınma altına şey yapmadılar. Almadılar. Fakat Mut'im bin Adi denen kişi, o da müşriklerdendi. Kabile reisiydi. O zat kabul etti. Tamam dedi. Ben onu kabul ediyorum dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber gidince Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o şekilde Mekke'ye girdi. Tabi Mut'im bin Adi hemen çoluk çocuğunu ve akrabalarını toparladı. Herkes silahını kuşansın dedi ve Kabe'nin yanına çıkıyoruz. Muhammed'i koruyacağız dedi. Bütün çoluk çocuğu, aşireti, erkek adına ne varsa hepsi silahlarını kuşanıp Mekke'nin Mescid-ül Haram'a gittiler, meydana gittiler. Ve oradan Mut'im bin Adi seslendi ve dedi ki bundan sonra Muhammed benim sığınma altındadır. Benim korumam altındadır. Hiç kimse ona dokunamaz. Ona dokunacak olursa vallahi ben çoluk çocuğum, aşiretim bitene kadar onun uğrunda savaşacağız. O benim misafirimdir. Kimse sakın sakın ona eziyet etmesin diye orada ne yapıyor? Açık bir şekilde beyan ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun koruması altında ne yapıyor? Mekke'ye giriyor, Kabe'ye direkt gidince ve makamın yanında iki rekat namaz kıldıktan sonra, duada bulunduktan sonra evine ne yapıyor? Gidiyor. Mut'im bin Adi'nin böyle bir iyiliği oluyor. Kendisi müşrik iken ve onun korunması altında hicret edene kadar ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Orada o şekilde yaşıyor. Tabi bu koruma altına girerken de dininden taviz vermeden Aleyhisselatü Vesselam girmiştir. Dolayısıyla ulema diyorlar ki eğer ki bir kimse kafir de olsa, eğer ki dininden taviz vermeyecekse kafire de sığınabilir. Hani buna siyasi iltica deniyor. Bazı devletler bazı Müslümanları kabul ettiler. Siyasi iltica, ilticada bulunan kimselere yani böyle bir imkan tanıyor bazı devletler. Dolayısıyla dinden taviz vermeyecek şekilde böyle bir durum ne olabilir? Yani kişi Müslüman zor duruma düştüğü zaman kafirlerin de yani şey yapabilir. Yani onlardan yardım talep edebilir. Koruması altına girebilir. Dediğim gibi dininden taviz vermeyecek şekilde. Hatta bu Mut'im bin Adi küfür üzere öldü. Hazreti Ayşe bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Daha sorular. Ya Resulallah diyor. Mut'im bin Adi hani çok iyilikte bulunmuştu. İşte yetimlere, kimsesizlere yemek yedirirdi. Fakirlere yardımcı olurdu. Ona fayda verecek mi o iyilikleri? Cennete girer mi deyince ya Ayşe diyor Mut'im bin Adi hiçbir gün Rabbi gfirli hatiyeti yevmeddin demedi. Ey Allah'ım din gününde ahirette benim günahlarımı bağışla diye yani iman etmedi, Müslüman olmadı. O sebeple onun o iyiliği ona ahirette fayda vermeyecektir. Ve Bedir esirlerini de serbest bıraktığı zaman fidye karşılığında ondan önce diyor ki vallahi diyor eğer ki Mut'im bin Adi burada olsaydı ve bu pislikleri istemiş olsaydı ben onun hatırına hepsini serbest bırakırdım. O bana yapmış olduğu iyiliğe karşı ben de ona yani böyle bir iyilikte bulunurdum. Fakat tabi Mut'im bin Adi erken vakitte ölmüştü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu Taif dönüşünde yani ona moral olacak şey Addas'ın İslam'a girişiydi. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine yani Taif dönüşünde daha Mekke'ye girmeden önce şöyle bir hadise de ona oluyor ve moral oluyor. Hurmalık olan bir bölgeye geldiği zaman 7 tane cin tabi orada teheccüd namazını duruyor. Allah'ın ayetlerini tane tane okurken gece vakti teheccüd namazında 7 tane cin oradan geçerken Kur'an-ı Kerim'i işitiyorlar. Ve onların dikkatini çekince orada oturup dinliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Çok etkileniyorlar ve orada İslam'a giriyorlar. Ve kavimlerine gidiyorlar, İslam'ı orada tebliğ etmeye başlıyorlar. Onlar hakkında Allah-u Teala ayet indiriyor. وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Sana bir nefer cin göndermiştik diyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i işitiyorlardı diyor. فَلَمَّا حَضَرُوهُ Gelip hazır bulununca diyor ve Kur'an-ı Kerim'i işitince قَالُوا اَنْصِتُوا Dediler ki işitin, duyun yani dinleyin. فَلَمَّا قُضِيَ O Kur'an-ı Kerim bitince diyor işitince وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Ve kavimlerine uyarıcı olarak gittiler diyor. Allah'ın dinini tebliğ etmek için. قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى Ey kavmimiz dediler, Musa'dan sonra indirilmiş olan bir kitabı işittik. Hani Musa aleyhisselama Tevrat, İsa aleyhisselama da İncil inmişti. Bunlar İsrailoğulları içindi. Ve aynı zamanda Zebur vardı. O da Davud aleyhisselama inmişti. İçerisinde ahkam olan. Yani Tevrat'ın ahkam ayetleri işte Zebur'dadır. Ve bunların dışında de Kur'an-ı Kerim inmiştir. Biz böyle bir Kur'an-ı Kerim yani işittik. Musaddikan lima beyne yedeyhi Musa aleyhisselamın önündeki yani sonradan gelecek olan peygamberleri de doğrulayıcı olan bir kitap. Yehdi ilel hakki hakka da yani hidayet eden, hakka yönelten ve ile tariqin mustakim dosdoğru yola ileten böyle bir kitabı işittik. Diyorlar ve İslam'ı kendi kavimlerinde ne yapıyorlar? Tebliğ ediyorlar. Tebliğ ettikten sonra bir sene sonra bu sefer cinlerden büyük bir topluluk İslam'a girmiş olan büyük bir topluluk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar yine Kur'an-ı Kerim'den işitmek ve İslam'ı öğrenmek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslamlarını arz etmek için geliyorlar. Bir ara Abdullah bin Mesud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kaybediyorlar. Bulamıyorlar. Diyorlar ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem nerede? Arıyorlar, bulamıyorlar ve korkuyorlar. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıp geliyor. Ya Resulullah diyorlar, korktuk biz. Yani sen yokken her yerde seni aradık, seni bulamadık, korktuk. Yani acaba kaçırdılar mı, sana suikast mı yaptılar? Başına bir şey mi geldi deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman olan cin kardeşlerimle beraberdim diyor. Issız olan bir yerde cinlerle ne yapıyor? Bir vadide oturuyor, toplanıyor. Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an-ı Kerim'i okuyor, İslam'ı tebliğ ediyor, anlatıyor, din ahkamını anlatıyor. Ve ona binaen de cin suresi ne yapıyor? Cin suresi iniyor. Ve bu şekilde de cinler aleminde de İslam ne yapıyor? Yayılmaya başlıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi bu bir moraldı. Yani bu Taif'te görmüş olduğu o İslam'dan yüz çevireye karşı Allah-u Teala ona başka yerlerden hidayet kapıları ne yapmıştı? Açmıştı. Birilerinin hidayet bulması yani olmuştu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için neydi bu? Bu moraldı. Demek ki yani hidayet Allah'ın elindedir. Allah-u Teala dilediğine hidayet verir. Bir kimse hidayet için koşturur, uğraşır, birileriyle uğraşır. Onlar yüz çevirirler, kabul etmezler. Ama Allah-u Teala belki başka yerlerden ona en basit bir şeyle belki hidayet yollarını ne yapacaktır? Açacaktır. Dolayısıyla her bir Müslüman sürekli sözlerinde, eylemlerinde Allah'a itaat etmeli. Ve onun sözleri, onun en ufak eylemleri bile belki birilerinin İslam'a girmesine sebebiyet verir. Tıpkı o üzüm yerken Bismillah deyip üzüm yemesi, kan revan içerisinde kalıp da o haline sabretmesi, şükretmesi abdası etkilemişse, İslam'a girmesine sebebiyet vermişse, bir Müslümanın da güzel konuşması, güzel muamelesi, güzel ahlakı birçok kişinin hidayet bulmasına ve hatta Müslüman olan kimselerin belki de tövbe etmelerine ne yapacaktır? Sebebiyet verecektir. Son olarak tabi bu cinler meselesinde yani cin bunlar da insanlar gibi olan Allah-u Teala'nın yani imtihanla mükellef tuttuğu ikinci bir alemdir. İnsan alemi gibi aynı zamanda cin alemi de vardır. Onlar da Allah'ın kullarıdırlar. Ve cin aleminde de aynen İnsan aleminde de Yahudisi, Hristiyanı, Müşriği, Mecusisi ve Müslümanı olduğu gibi onlarda da aynı dinler mevcuttur. Hatta yani işittiğim kadarıyla bazı kimselerin yani aktardığı ve cinlerden yani konuşmalarıyla nasıl ki Müslümanlar insanlar arasında da şey varsa hatta Müslüman arasında mezhepler, fırkalar, Şiisi, Sünnisi, Mutezile vesaire gibi şeyler varsa tamamıyla cinler arasında da bu şekilde fırkalar vardır. Aynen insanlar gibi. Tabii yani öğrendiğim kadarıyla da cinlerin sayısı insanlardan çok daha fazla. Onlar da bizim gibi yani mahlukatlar. Onlar da Allah'a ibadet ediyorlar. Müslüman olanları. Tabii kafir olanları var. Müslüman olanlarla kafirler arasında büyük mücadeleler var. Tıpkı aynen Müslümanlar arasında nasıl savaş, cihat varsa, mücadele varsa cinler arasında da ne vardır? Onlarda da mücadele vardır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması, Hatemül Enbiya olmasıyla beraber bir de İmamus Sakaleyn. Yani iki ins ve cine, iki yani ayrı aleme insan ve cin topluluğuna da göndermiş olan bir peygamberdi. Diğer peygamberlerden ayrıcı bazı özellikleri var Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bütün insanlara, sadece bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gelmesiyle beraber aynı zamanda bütün cinlere kıyamete kadar, bütün insanlara ve bütün cinlere peygamber olarak da gelmiştir. Evet, cinler de nedir? Onlar da bizim gibidir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla görüşürken ona diyorlar ki bizim için helal olan nedir, onlara bazı helal olan şeyleri söylerken bir de şunu söylüyor. لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın isminin zikredildiği diyor. Her bir kemik sizin için yiyecektir diyor. Cinler kemiklerle beslenirler. Tabii yani o çok ayrı bir alem. Farklı bir alem. Onların demek ki beslenme yani beslendikleri şeylerden bir tanesi de nedir? Kemiklerdir. Ve Allah'ın isminin zikredildiği dolayısıyla bir Müslüman koyun keserken Bismillah dediği zaman onun kemiklerini de ne yapıyor? Müslüman cinler yiyorlar. Allah'ın ismi zikredilmemişse o hayvana o kemikten yemezler. Evet. يَقَعُ فِي اَيْدِيكُمْ اَوْفَرَ مَا يَكُنُوا لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلِفٌ لِدَوَابِكُمْ Ve aynı zamanda bütün hayvan dışkıları da diyor, onlar da diyor şeyler yani tabi bağratin bu develerden, koyunlardan çıkan şeyler yani dışkılar bunlar da sizin hayvanlarınızın yiyeceğidir diyor. O sebeple diyor فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا Bunlarla istinca yapmayın diyor. فَاِنَّهُمَا تَعَامُوا اِخْوَانِكُمْ Çünkü bunlar yani kardeşlerinizin yiyecekleridir. Yani kemikle istinca yapılmaz. Hani insan tuvalete gittikten sonra kemikle veyahut da işte hayvan dışkısıyla tezekle mesela kurumuş vesaire bu gibi şeylerle temizlik yapılmaz. Çünkü cinlerin ve hayvanların yiyecekleri bunlardır. Kemikler ve bu hayvan dışkılarıdır. Evet onlarla ilgili de böyle bir hadise ne yapıyor? Cereyan ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye döndükten sonra hicret edene kadar orada ne yapıyor? Allah'ın dinini. Yine Allah'ın dinini tebliğ ediyor, anlatmaya devam ediyor. Özellikle de yani Mekke'nin dışında başka bir yere gitmiyor. Çünkü Mekke'de Allah'ın dininin yayılması çok daha neydi? Etkiliydi. Çünkü değişik kabileler oraya akın ediyordu. Orası mübarek bir yerdi. Ve şunu demedi yani küfür artık hakim oldu, artık buralara girilmez demedi. Bilakis orada Allah'ın izniyle İslam hakim olacak diye ısrarla ne yapmışlar? Yine Mekke'ye de geri dönmüştür. Bundan da şunu çıkarıyoruz. Kafirlerin hakim olduğu yerler tamam artık düştü, bitti dememek lazım. Yani bugün Halep düştüyse kesinlikle yani Müslümanlar işte Halep kaybettik, bitti artık kesinlikle demeden bir daha Halep'i inşallah fethetmek için kesinlikle harekete geçmeli lazım. Rabbim bütün bu memleketleri İslam nuruyla nurlandırsın. Amin. Fethini oralarda her yerde tevhid sancağını dalgalandırsın. Amin. Bizi de İslam üzere yaşatıp şehadet ile canımızı alsın. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.